Gavarajın yeni bölümünden herkese merhaba sevgili dinleyenler. Dünden sonra bu ikinci bölümümüzü çekiyoruz. Dün Türk futbolunu değerlendirmiştik. Bugün de yine Avrupa futbolundan gelişmeleri değerlendireceğiz. Sevgili Mert'le birlikte hoş geldin Mert.
Hoş bulduk Gamze. Dün biraz dediğimiz gibi acı bir yayın oldu. Acı kahve tadında. Bugün artık bayramın güzelliğini, bayramı uğurlarken bayram tatlısı edasıyla naif, böyle nostaljik dolu gerekse de güzel Avrupa'nın estetik yanlarını konuşacağımız keyifli bir yayın olsun.
Kesinlikle. Aslında ikimiz de dün yayına başlarken şeyleri sıralarken dedik yani en fazla 10-15 dakika birine, 10-15 dakika birine diye ayırdık ama dün bayağı konular uzadı. Bu yüzden bugüne de sarktı diyelim. Evet, öncelikle Premier Lig'de bu Premier Lig'le başlamak istiyorum. Avrupa'nın en büyük ligi. Şüphesiz hatta dünyanın en popüler ligi diyebilirim. Zirvede büyük bir yarış var. Dünyanın en büyük iki kulübü diyeyim artık. Yani aslında şey hani bu kadar çok uç noktalarda örnekler vermek istemiyorum ama Liverpool ve Manchester City gerçeği var mı? Var. Yine dünyanın aktif olarak zirvede yer alan iki teknik direktörü Pep Guardiola ve Jurgen Klopp'un büyük bir yarış içinde olduğu birbirleriyle gerçekten hem dostane hem inanılmaz büyük bir rekabetinin olduğu o derbideki o son andaki o görüntülerinden de yola çıkarak söylüyorum. Bu inanılmaz yarışı bir değerlendirelim istiyorum. İlk önce buradan başlayalım diyorum. Şimdi Mert ilk önce topu sana atacağım. Senin de düşüncelerin vardır elbette. Ardından ben de dediklerimi ekleyeyim.
Tabii. Ya Premier Lig iyice aslında ilginç sahnelere yol açıyor. Yani bakıyorsun Chelsea bambaşka bir hikaye barındırıyor. Satışı gündemde gibi. Chelsea oyuncuların takımdan ayrılması gündemde. Şampiyonlar Ligi'nde Don Carlo elendi. Arsenal'e bakıyorsun. Şaşırtıcı bir Arsenal var. Formunu bayağı yükseltti. Manu'yu, Chelsea'yi geçiyor. İnanılmaz bir formda bir Arsenal var. Uzun yıllar sonra sanki Şampiyonlar Ligi'ne gidecekler gibi duruyor. Beğenerek takip ediyoruz. Leicester City Avrupa'da güzel işler yapıyor. Manu'ya gelsem felaket durumda. Dediği doğru. Liverpool'un 5-6 sene önceki halini yaşıyorlar. İşin kötü yanı Ferguson'dan sonra ki süreç de itibaren çok bir gelişme sağlayamadı. Yani bir o zaman başlasalardı bu sürece çoktan atlatmış olacaklardı. Ne yazık ki hala atatamadılar. Atatabilecek bile durmuyorlar. Sıkıntılı bir süreç var. Ronaldo'nun ayrılması gündemde ki Ronaldo yeni rekorlar kırıyor. Manchester United'ın son 11-12 golünün onun Ronaldo imzası var. Yani bu evet tam olarak şuydu galiba. 11 golü 9'unu atmış. Hiç kolay bir istatistik. Pardon, 3 gol attı dün. 12 golün 9'unu atmış. Hiç kolay bir istatistik değil. Manchester'ın son 12 golün 9'unu atmak. Onun dışında bakıyorsun 37 yaşında belli bir gol barajını aşan ilk oyuncu olduğu, 37 yaşında 5 büyüklükte en çok gol atan oyuncu gibi istatistikleri var. Yani Manu'yu taşıyan şey Ronaldo. Matic'in ayrılması gündemdeki çok şık bir asist yapmışlardı. Chelsea maçında mıydı? Yanlış hatırlamıyorsam. Düzeltirsin. Ronaldo'ya. Yani bu birliktelik de dağılacak gibi duruyor. Manchester United de dağılacak gibi duruyor ki hoca değişikliğine gitti Erik ten Hag. Merak ediliyor. Ralf Rangnick danışmanlığa geçti. Ama şöyle bir şey gerçek var. Zirvede iki takım var İngiltere'de ve iki takım altında biraz fark var. O iki takımı zorlayabilen üçüncü bir takım yok ne yazık ki. Eskiden makas o kadar açık değildi. Dört takımı birbirlerine yakınlardı. Benim çocukluğumuzda özellikle. Ama şu an ciddi bir makas var. Artık Liverpool City rekabeti bambaşka bir boyuta evrildi. Klopp ve Guardiola rekabeti bambaşka bir boyuta evrildi. Bu da güzel bir noktası var. Neden? Çünkü artık teknik direktör rekabetleri var. Eskiden futbolcu rekabetleri vardı. Takım, kulüp, taraftar rekabetleri vardı. Artık teknik dehanın, ne bileyim, taktiği, böyle hamlelerin, kenarda bekleyen patronların daha önem kazandığı, daha zeka işine döndüğü bir kısım da var. Oradaki rekabeti görmek de oldukça zevkli. Ama bir yerden sonra beni biraz sıktı. Şöyle sıktı. Her platformda karşılaşmayın kardeşim ya. Yani Şampiyonlar Ligi'nin finalinde de karşılaşma ihtimalleri var. İnşallah Don Carlo buna izin vermeyecek. Kulüp finale çıktı. Hadi tamam, yok işte FA Cup, yok işte diye Karabağ, yok bir her kupada karşılaşıyor kardeşim, salın artık ya. İngiltere'yi Premier Lig'de yeter, İngiltere'de kupaları tamam da Şampiyonlar Ligi'ni salın bari diyorum yani. Artık oradaki rekabet bir yerden sonra biraz sıkmaya başladı beni. Yani her yerde de farklı bir tak farklı eşleşmeler, farklı rekabetler de görmek istiyorum. Dilerim finalde çıkan taraf Real Madrid olur, o yüzden diyene ki farklı bir rekabet görürüz artık. Ki dün Villarreal'in yaptığı iş de muazzamdı. Yani önce Juventus'u eleyip geldiler. Ardından Bayern'i elediler. Sonra üçüncü büyük bir takımı daha elemek üzere ettiler ki Manchester United grubundan çıktılar. Onu da hatırlarsın. Çok mucizevi işler yaptı Villarreal. Liverpool'a da bayağı kapı ucuna kadar getirdi. Ama tabii Liverpool başka bir düzeyde olduğu için çıktı. Açı çevirdi. Alkışı da aldı Villarreal taraftarlarından. Villarreal'in peri masalı ne yazık ki sona erdi. Villarreal çıksaydı belki iki İspanyol takımı karşılaşacaktı. Düşsene finalde, yani iki İspanyol, iki İngiliz futbolu var aslında. Bu da ilginç. Yani İspanyol futbolu o kadar ileride değiliz. Bayağı geriledi falan diyoruz ama çıkıyorlar. Yine finale, yarı finale adlarını yazdırıyorlar. Bu da ilginç yani. City ki Atletico Madrid'i yine bir İspanyol takımına yarı finale çıkarken, Chelsea önce Real Madrid eşleşti falan filan. O da ilginç bir hikaye olacak bak. Yani önce Chelsea, sonra City'yi elerse finalde Liverpool'la karşılaşacak. Don Carlo da üstte 3 İngiliz takımı. Yani çok ilginç hikayeler barındırıyor. Ben ama artık bu City Liverpool rekabetine yetti diyorum. Fazla da Şampiyonlar Ligi'ne gerek yok. Lig'de dilerim Klopp hocam kovalamayı sürdürüyor. 3 hafta var. Küçük bir hatasını Steven Gerrard'ın ne yazık ki telafi etmeye çalıştığı, hatta bu maçın kahramanı olduğu, Chelsea maçının kahramanı olduğu, sadece küçük bir hata yüzünden şampiyonun gittiği gibi, bu sefer de belki aynısını City yaşar ve finale, şampiyonluğa, EPL'nin zirvesine Liverpool oturur diye umuyorum ve sözü sana bırakıyorum.
Ağzına sağlık. Ben şuradan başlayacağım. Ben sana katılmıyorum. Aslında bu bir yerden sonra bence hani bu fikstür bilerek, isteyerek buraya evrilmiş
Ne yazık ki.
olabilir.
Katılıyorum.
Bence yani ben buna hani yani çeyrek finalden itibaren artık kafam böyle hani buraya kaydı. Yani bu aklıma geliyor hani. Ama yani bu zirve, bu rekabet biraz hani hem İngiltere medyası tarafından ilgiyle gösteriliyor, hem de dünya medyası buraya ilgiyle baktığı için şey gibi oldu. Hani bir dönem Real Madrid Barcelona, yani yaklaşık bir 4-5 sene, hani yaklaşık bir 4-5 sene, yani tabii ki de hani çok çok ezeli var ama bir yaklaşık bir 4-5 sene hani her alanda böyle birlikte yarışarak, her alanda böyle Pep Guardiola, Jose Mourinho, işte Messi,
Messi,
Ronaldo çatışmalarıyla hani çocukluğumuzu onlar şenlendirdi mesela. Bugün aynı şekilde bence Liverpool Manchester City. Bu zirveyi birazcık medya parlattı diye düşünüyorum ben. Bilmiyorum, sen katılıyor musun?
%100 katılıyorum. Yani tam olarak aynı şeyi düşünüyorum. Ama işte ben birazcık sıktı bu her yerde olması ve Şampiyonlar Ligi kuralları da bence de yani bu eşleşmeyi getirsin diye uğraştılar. O konuda da %100 sana katılıyorum.
Ama bir taraftan da gerçekten büyük bir rekabet var ve bu büyük rekabetin olması da iki büyük hocadan kaynaklanıyor. Şimdi ben burada sana bir ufak bir istatistik okuyacağım. Jürgen Klopp hem lig kupası görmüşsünüz Twitter'da döndü bayağı. Hem lig kupası hem FA Cup hem de Şampiyonlar Ligi finaline yükselen ilk İngiliz, yani bir İngiliz takımını buralara taşıyan ilk teknik direktör oldu.
Tabii Klopp bambaşka bir hoca. Yani kendini de sürekli geliştiren, değiştiren bir hoca. Hani sözleşme de uzattı zaten. Yani artık dedim ya Euro 2020'de de artık hoca takımları vardı sürekli. Yani artık turnuvada bir teknik direktör öne plana çıkıyordu. Oyuncu öne çıkmıyordu. Artık öyle dönemlere girdik. Klopp hocamın da oyunu bambaşka zevk veren bir oyun zaten. İstatistik olarak da öyle. Evet yani Klopp zaten diyor Liverpool hani Klopp da söylüyor. Bu sene alabildiğimiz bütün kupalara talibiz diyor. 4 tanesi 4 tane, 5 tanesi 5 tane. Kaç tane olabilirse hepsinin en büyük adayı Liverpool'dur diyor. City de aynı şekilde. Ve İngiliz taraftarlarına çok zevk veriyorlar. Yani onu o tartışmasız oynattıkları futbolda bambaşka bir seviye yani. Yani dün yaptıkları olağanüstü işti yani. O tartışmaya gerek bile yok yani. İnanılmaz bir şey yaptılar dün. Şu anda da aynı formu sürdür. Ne kadar sürdürecekler? Kaç yıl sürdürecekler? İşte biraz o önemli. Yani biraz Liverpool pardon Liverpool diyorum. Barcelona Real Madrid eşleşmesinde ilgi çekici tarafı bence biraz aksiyon da vardı içinde. Yani laf atışmaları, kavgalar, gürültüler veya işte olağanüstü skorlar. Bunlar öyle değil. Bunlar daha çok akıl oyunları üzerine gidiliyor. Birbirlerine taatlar, birbirlerine saygı gösterip daha aksiyonsuz, daha net veya işte skora baktığında da işte genelde evet ya yani üçlülük maçlar oluyor bu sezon çok ama çok da ekstradan işte tarihi farkların görüldüğü maçlar olmuyor. Rovanşist cümleler olmuyor. Bunlar birazcık belki de o heyecanı azaltıyor rekabette. Artık bir yerden sonra tamam işte tamam siz çok karşılaşıyorsunuz da dönüyoruz. Yoksa ikisinin de taktik deyası zaten tartışılmaz. Biri Cruyff önderliğinden geliyor. Biri de zaten Yeferi kendi akımını ortaya koyuyor. Yani kaostan, rock, yani müzikle aslında kendi futbolunu karıştıran bir hoca Klopp'ta. Yani bunların taktik değerlerinin sevmemek ikisini de büyük ayıp olur zaten ya yani futbol seven biri olarak.
Kesinlikle. Peki.
Sen ne diyorsun peki
Senin
yarışa 3 hafta kala?
ya benim gönlümden geçen, hani ikimizin de gönlünden geçen
Tabii.
Liverpool, ama şu saatten sonra City hata yapar mı?
İşte. Ne diyorsun?
Şey
Sen
var.
daha hakimsin fikstüre, City'nin durumuna. Ben o kadar hakim değilim.
Yani şöyle, benim aslında City'de bir, yani şeylik var, bir düşüş var. Liverpool formunun zirvesinde ise hani birazcık şey, yani böyle bir, yani elbette City'de çok farklı bir dünya, ama geçen sezonki o sezon sonundaki o çat çat çat halinden birazcık uzak geliyor şimdi. Ya da bilmiyorum, Liverpool'un bu formunun zirvede olması ilginin birazcık buraya kaydığından dolayı da olabilir. Hepimize böyle geliyor olabilir. Ya da ben kendi adıma konuşayım. Bana böyle geliyor olabilir. Ama benim beklentim şu yönde. Son hafta Aston Villa'ya karşılaşacak. Sen de az önce değindin bu konuya.
Ya çok
Aston
ilginç
Villa'da
yani yedik kusura bakma lafını kestim. Yani 7 yılda Klopp 3 kez Şampiyonlar Ligi finaline çıkarmış. Bir tane de UEFA finaline çıkarmış. Yani 7 senede 4 Avrupa finali yapar. Muazzam bir başarı ya. Gerçekten yani bu tam bir teknik direktör takımı olmanın müsaiti ve hani Liverpool City'den 2 yolcu da ayrıldıklarında aynı takımların bu başarıyı sürdürebileceklerine de ne yazık ki inanmıyorum.
Kesinlikle. Yani ona ben de katılıyorum ama şöyle söyleyeyim, hani finalden beklentin ne diye sordun az önce. Benim beklentim işte son hafta Manchester City Aston Villa ile karşılaşacak. Liverpool taraftarı her ne kadar Chelsea olayında o büyük şampiyonluk sesleneceğinin ayağının kayması ve şampiyonluğu kaybetme olayında ne kadar şeye yüklenmeselerdi, sinirlerdi, suçu değil vesaire falan, hani onun bir hatası yok, böyle şeyler olur vesaire falan diye kafalarından geçirse de bütün Liverpool taraftarı, yine de bir yerde bir içinde bir kırgınlık vardır eminim bütün Liverpool taraftarlarının ve kendini affettirme adına bence sinirlerdi tam şeydir, yani tam bir fırsat diye düşünüyorum. Bence
Dediğin
asılacaktır.
doğru. Sadece şunu ekleme yapabilirim. Bence Gerard da çok haksızlık ediyor kaptanıma. Kaptanım orada küçük bir hata yaptı ama o maçın da en iyi oyuncusu kaptanımdı yani.
Ya şöyle söyleyeyim, hani o maçta sadece bu olay yoktu. Yani eminim yoktu. Hani şöyle ben işte Henderson'ın olmaması, işte yani birçok aktör vardı ve daha sonrasında hani o maçta o kadar fazla ayağına top geldiği halde kaçırması, şu bu vesaire birçok şey vardı. Yani aktör vardı dediğim gibi hani. Ama bir yandan da şu var, işte diyorum ya hani bu kendini bu şekilde düşünen taraftarlara affettirmesi için inanılmaz bir fırsat ve bence kaptan bunu değerlendirecektir diye düşünüyorum. Ben Steven yerinde olsam oyuncularımı ne yapar ne eder sallarım, kendinize gelin derim ve sahaya öyle uğurlarım. Hani o
Keşke.
öyle yollarım ve inanılmaz bir motiveyle City'ye o maçta puan kaybettiririm. Gerekirse kalenin önüne uçak çekerim. Ben onu söyleyeyim yani. Şey değil, otobüs değil, uçak çekerim kalenin önüne ve
Uçak çekersen havada kalır. Hele aşağıda nasıl gol yerler ya?
ben o
Şaka
bir
yapıyorum.
şekilde
Kötü bir şaka yapıyorum. Kusura bakma.
o bir şekilde
Dinleyenlerimiz
o
adına bu kötü şaka için özür dilerim.
o maçı bir şekilde kazanırım diyorum. Kazanırdım yani.
Keşke var dediğim gibi benim de en büyük dileğim kesinlikle bu olur yani.
Peki, buradan sen Ronaldo hakkında ufak bir şey verdin, vibe verdin ama
Ki başsağlığı dileyelim o da Ronaldo'ya. Yani oğlu da kaybetti. Kulüpler de ona saygı gösterdi. Ben teşekkür de ediyorum. Herkese çok hoş bir görüntülerdi. Başsağlığı da dileyelim.
diyelim. Buradan değerlendireceğimiz başka bir şey yoksa Carlo Ancelotti'ye geçelim. Tam da senin konun.
Heh, gelelim ya Carlo Baba.
Beş
Godfather'ım
büyük
benim.
şampiyon olan ilk teknik direktör. Bu başarıyı tam bir usta, bu başarıyı gösteren ilk teknik direktör. Ve kırılması zor bir rekoru sahibi oldu. Sen neler söyleyeceksin?
Yani çok ilginç ya. Yani bu adama bakıyorsun. Bizim çocukluğumuzda teknik direktördü. Yani 2005'te teknik direktördü. 2000 ve o zaman da hani saçları ak. O zaman da yani teknik direktör için genç olmayan bir yaştaydı. Şimdi teknik direktör yaşlı yani teknik direktör için ve hala bu yaşta bir teknik direktör olarak zirvede kalmayı başarıyor. Bu hiç kolay bir şey değil. Kendini bu kadar güncelleyebilmek, futbol piyasasında bu kadar iyi adapte olmak. Hala torunu yaşındaki futbolcularla işte Vinicius Junior olsun, Camavinga olsun hala bu kadar iletişimde kalabilmek ve onların performansını arttırabilmek hiç kolay bir iş değil. Ya bu bile çok büyük bir saygı hak ediyor ve ki takımlarına göre, elindeki oyuncu kadrosuna göre vizyonlarını, taktiklerini, oyun anlayışını değiştirebilen bir hoca, güncelleyebilen bir hoca. İnatçı değil. Pragmatist yaklaşabilen bir hoca ki bu da yani ne kadar büyük bir adam olduğunu yani o yaşına rağmen benim inadı olmadığını göstermesi de bence çok büyük saygı duyması gereken bir hareket. Zaten Şampiyonlar Ligi'nde yaptıklarına biraz önce değindim. Hani City olsun, City'yi eleme ihtimalleri var. Chelsea'ye yaptıkları ortada, PSG'ye yaptıkları ortada. Benzema'nın bu sezon onun elinde en iyi sezonunu geçirdiği ortada. Böyle bir Benzema yoktu. Bunu da biraz da artık Arnautovic diye bağlamak lazım. Ustalık dönemini geçirtiyor Benzema'ya. Her anlamda zirvede şu an. Evet, Real Madrid'le de Liga'yı aldı. PSG ile
Mert.
Fransa'yı aldı. Bayern'le o Almanya aldı ki hegemonyanın, Bayern hegemonyasının çok daha uzun yıllar olmadığı dönemlerde. Yani daha hegemonyanın başlarında aldı bu arada bu kupayı. Yani Bayern'de. Yani şu an Bayern'de o kupayı almak daha kolay. Çünkü artık ciddi bir gelir açık, makas kaybı açık olduğu için yani Bayern artık şu an bambaşka bir seviye zaten. O zamanlar aldı Bayern de bunu. Yani Milan'la yaptıkları ortada zaten Carlo'nun. Yani bambaşka bir teknik direktörden bahsediyoruz. Çok saygı duyulması gereken bir adam. Karizma, yani sek karizma. Yani karizmanın vücut bulmuş hali. İtalyan ekolü. Hayranım. Dün de açıklamalar yapmış. Biraz üzüldüm bu arada. Yani ben teknik direktörlüğü Real Madrid'de bittikten sonra emekli olurum diyor. Abi gerek yok. Senin Cibiler Milan'da olacaksın. O Milan'a döneceksin. İtalya'ya döneceksin. Darla baba, yani İtalya'ya dönmeden bırakmak yok. Yakışmaz sana. Evinde çünkü hani Don Corleone'nin, The Godfather'ın, Vito Corleone'nin, Marlon Brando'nun dediği gibi yani aile işte her şeydir. Sen de bir ailene bir dönüp son kez bir şahlandırman gerekiyor. Onlarla son kez bir Şampiyonlar Ligi kupasını almanla gerekiyor ki öyle jübile yapmanı tercih ederim ben. Ki zaten lig yarışında da Milan'ın desteklediğini de söyledi. Bir tanedir Carlo Hocam. Yani müthiş sevdiğim de bir insan. Galiba ilk defa bu kadar Wemby ile olumlu konuştuğumu görmüşlerdir ikili araçta. Genelde hep kötü yorumlardan bahsederim ama Carlo Ancelotti benim için öyle bir insan yani. Ya Klopp da öyle bir insan. Ama Carlo Ancelotti yaşından dolayı çok böyle bir saygı duyuyorum. O yaşta hala bunları yapabiliyor olması çok ekstra bir iş ya. Vallahi yani diyecek laf bulamıyorum ve gerçekten çok büyük bir karizma. Yani Klopp'un durağı Dortmund olsun sonraki durağı, Ancelotti'nin sonraki durağı da Milan olsun diye umut ediyorum. Bazı Lippi konuşmuş geçen işte, yok işte kardeşim en iyi hoca işte Allegri, Mancini İtalyan olarak, Conte falan. Ya kusura bakma da Don
Yok.
Carlo hepsini cebinden çıkarır. Yani Don Carlo, Allegri, tamam Allegri kötü hoca değil ama yani Don Carlo varken Allegri'nin esamesi okunmaz. Hele hele Mancini'nin hiç esamesi okunmaz. Yani Mancini kim abi yani adam, yani yanlış anlamayın da yani İtalya'da Don Carlo gelsin bak bakalım ne oynuyor İtalya milli takımı şu an yani. Nelerden bahsediyorduk şu an yani. O kadar da kolay değil yani. Conte filan da. Ya Conte de iyi bir hoca evet ama Don Carlo için daha gitmesi gereken yerler var. Ya iş yerinde en verdiğim gene Conte diyelim de. Ya fark var abi. Başka bir seviyeden bahsediyoruz yani. Ancelotti yani bilmiyorum. Ya Premier Lig'de de adam her lige uyum sağladı ya. La Liga'ya uyum sağlarsın. İtalya zaten senin memleketin. Abi Fransa, Almanya farklı bir mentalite. Çok farklı bir mentalite. İngiltere çok farklı bir lig. Her şeye nasıl uyum sağladın baba? Sen ne izletiyorsun bize diye açık açık soruyorum. Bir İspanyol takımı İtalya şu an dünyanın en iyi liglerinden olan rakiplerini nasıl tek tek böyle ipe dizebilir? Bana bir anlatsın yani. Neler yapıyor şu an yani? City'ye bile o 4-3'lük maç ne izletti biz diye düşünüyorum ben yani. Kötü oynadığı halde çıktı 3 gol attı adam orada. Şu turu İspanya bıraktı. Şimdi iki tane gol yeter. Atabilirim bence atar. İnşallah da atar yani. İlk defa Realciyim. Ben Barcelona'cıyım bu arada. Bu yolu Ronaldinho'lu dönemden dolayı hep Messi'ciyimdir de. Barcelona'cıyımdır. Ama yani sırf Carlo Ancelotti yüzünden bu sene Realci oldum yani. İnanılmaz iş yapıyor adam yani. Yolu açık olsun yani. Bir Real Liverpool eşleşmesi göreyim ya. Vallahi çok istiyorum ya. Ki eskiden hatırlarsın çok konuştum. Onu da şöyle atacağım pası. Liverpool'un da Beşiktaş'a 8 attığı dönemde ne yazık ki final, çeyrek final ya da yarı finalde Real Madrid'de eşleşmişti. Ve Real Madrid 4 atmıştı. 4 bölümlük ne kazanmıştı Real Madrid karşısında diye de hatırlıyorum.
Bunu sadece sen değil, şöyle söyleyeceğim. Salah dün akşam ben finalde Real Madrid'i istiyorum dedi. Sana bir şey soracağım. Bu önümüzdeki sene Ballon d'Or'u Benzema kazanır mı? Carlo Ancelotti dün böyle bir açıklaması vardı. Benzema kazanacak diye.
Ya
Bence
ben
şöyle
biraz
olur.
bu arada devam et lütfen. Sözünü
Devam.
kestim.
Görüşürüz. Devam et lütfen.
Ben Benzema'dan nefret eden bir insanım. Teori aslında. Çok seven, yani nefret birazcık kinder oldu. Öyle demeyeyim. Sevmiyorum aslında. Birinci sebebi Fransız ekolüne, futboluna çok sempatim yok. Bir. İkincisi, biliyorsundur milli takımda yaptığı şantaj olayları vardı ya Valbuena'ya. O olaylar beni çok rahatsız etmişti. Yani bir milli takım arkadaşına şantaj yapmak, onunla dalga geçmek, yani görüntülerini medyaya servis etmek falan çok mide bulandırıcı işlerdi. Bundan dolayı ben çok antipatik görüyordum Benzema'yı. Ama bu sene öyle bir performans gösterdi ki saygıyı hak ediyor yani. Gelene geçene o kaleye sokuyor. Yani forvet dediğin işi budur, gol atmaktır. Atıyor, attırıyor, asist de yapıyor, oyunu da hazırlıyor, tarif ediyor, tarif ettiği golleri atıyorlar. Vinicius bunu böyle yaptı, görüyoruz maçta. Vinicius onu yapıyor, gol oluyor, attırıyor falan yani. Böyle bambaşka birine dönüştü. Fizik olarak çok iyi durumda, kendisine çok iyi bakıyor bu arada. Yani şu an en iyi forvetlerden yani Haaland var. Şimdi baktığımda Lewandowski, Haaland. Geçen senelerde Haaland, Lewandowski diyorduk. Ama bu seneki performansı ikisinin önünde bir şey var. Yani Benzema var. Yani şu an santrafor olarak bence 5 büyüklükte ne yazık ki evine çıkan isim. Ama tabii bunu kaç sene daha götürür? İşte İbrahimovic ve Giroud'un yaşadıkça geldikleri hal ortada. Zeko'nun yaşadıkça, Agüero'nun, Suarez'in geldikleri halleri ortada. Onun da yani Griezmann'ın ortada. Onun da sonu geliyor. Onu da yaklaşıyor. Önemli olan işte burada Benzema daha kaç yıl bu seviyede tutabilir. O da işte sebebi Ancelotti biraz da. Bu seneyi hak ediyor mu? Yani şunu söyleyeyim. Şampiyonlar Ligi'ni Fransa, yani Real Madrid alırsa, Liverpool'u elerse bence tartışmasız. Şu anda da hak ediyor bence de. O zaman tartışılacak bir şey kalmaz. Hele hele Dünya Kupası'nda da bir şeyler yaparsa ya yani çok başka bir Benzema ödüllerin hakkıdır Benzema'nın diyebileceğimiz bir sezon olacak. Yani Real Madrid'i şampiyon yaptılar ligada. Bir de üstüne Şampiyonlar Ligi'ni alırsa yani hak ediyor deriz yani. Ben de o yaşından dolayı bir daha da alamayma ihtimali olduğunu düşünürsek muhtemelen Benzema'ya verirler diye düşünüyorum yani. Eğer bir sürpriz yapıp bir İtalyan oyuncuya Euro 2020'den dolayı gerçi zannetmiyorum. O eskide kaldı yani vereceklerini de şu an İtalyan hali ortada. Ekstra bir sürpriz yapmazlarsa veya Liverpool'da atıyorum şimdi bir de Salah faktörü var ama şu Salah geçen sene belki alabilirdi. Geçen sene formunun zirvesindeydi. Yani bu seneye bakarsam bence en önde olan isim ne yazık ki Benzema diye düşünüyorum. Dediğim gibi çok sempati duymasam da hatta hiç sevmesem de hatta en sevmediğim birkaç oyuncudan biri olsa da. Bu arada sevmediğim beni de bu kadar övdüğüm nadirdir ha. Sen de ilk defa şahitsin muhtemelen.
Kesinlikle. Evet. Yani şöyle söyleyeyim hani ben tam sana katılıyorum. Bence finali kazanan takıma yani şimdi şu anda Liverpool'da hani bir kupa kazandı. Dört kupa kazanabilme olasılığı da var. FA Cup, Premier Lig, Şampiyonlar Ligi olasılıklar var. Şu anda formunun zirvesinde mi? Zirvesinde evet. Liverpool'dan bir oyuncuya da verebilirler. Bu oyuncu fix Salah olur. Yani başka bir oyuncuyu Liverpool'dan oraya koyamazsın. Düşünemezsin bir de. Özellikle sezonun ilk yarısında gösterdiği performanstan dolayı. Ama Şampiyonlar Ligi finalini kazanan takımın oyuncusuna vereceklerin konusunda hemfikiriz.
Ya şöyle bir şey var. Salah da şunu da göz önünde bulundurmak lazım. Yani Benzema bu yaşta yaptık yapacağı bunlar. Salah daha genç. Yani tamam çok genç bir oyuncu değil ama bu ödülü seneye de alma ihtimali var. Ben o yüzden pozitif ayrımcılık yapıp daha çok Benzema'ya vereceklerini düşünüyorum.
Yani evet hani bir de şu var. Real Madrid'de şu anda baskılar başladı mesela. Çıkıp da şeyler neydi onun adı? Hani işte Jürgen Klopp Salah almalı demedi. Ya da kulüp başkanı Salah almalı demedi. Florentino Perez dedi ki Salah almalı. Benzema almalı. Benzema kazanacak. Aynı şekilde Carlo Ancelotti bu sene seneye Ballon d'Or'un sahibi Benzema dedi. Yani bir taraftan da bir baskı da var Real Madrid'de. Hani şimdi zemin hazırlıyor gibi görünüyorlar. Biliyorsunuz zaten futbolun çok önemli aktörleri diyor. Florentino Perez. Çok önemli
Tabii canım
aktörlerinden
Real baskısı varsa zaten işi zor yani.
yani biraz
Lovri var
Salah'tan
yani. Kraliyet
yani
lobisi adamlar.
kesinlikle biraz Salah'tan performansının ne yazık ki düştüğünü de kabul etmek gerekiyor. O sezonun ilk yarısındaki o zirvede Salah maalesef. Yani tamam atıyor, attırıyor ama hani öne çıkan başka başka oyuncular. Şu an mesela Thiago Alcantara
Alcantara
diyorum
müthiş.
önemli. Çok daha öne çıkan bir oyuncu. Ama sezonun ilk yarısında çok daha farklı bir Salah vardı. Bu birazcık şeyden, sözleşme mevzularından dolayı da diyorlar. Bilmiyorum, çok farklı iddialar da var. Buradan yavaş yavaş Milan, Gattuso ve İtalya Serie A yarışına geçelim. Çünkü
Karlova
böyle
dedikten sonra geçmeden olmaz.
burayı sana bırakıyorum. Benim İtalya futboluna mesafeli olduğumu tüm izleyiciler de biliyor, dinleyiciler de biliyor. Teşekkür ederim dinlediğiniz için beni. Burayı kısacık sana bırakayım. Şimdiden
Öyle
ağzına
dedin
sağlık.
ki Gören de yayını bitiriyoruz zanneder. şöyle söyleyeyim. Yani zaten anıları da başta Carlo Ancelotti'den konuşunca zaten Milano İtalya yarışına girmemek olmaz. İşte Gattuso'nun demek istediğini de gördüm. İşte Pirlo'nun telefonunu alıp böyle Berlusconi o zamanki başkan mesaj atmış. İşte gel benim bana sözleşmeyi ver ben sana işte kardeşimi vereyim falan diye böyle kandırmış falan böyle Gattuso'nun ayağından mesaj atmış. Gattuso diyor böyle çok tuhaf bir adamdı Pirlo diyor. Başka şeyler söylüyor da şakayla. Ben onu söylemeyeyim burada sanatçıya uğratayım. Veya işte ona yaptığı şakalar ona örümcek ye dediğim falan söylüyor. Bambaşka bir takımdı o yani o İtalya, o Milan yani Gattuso'lar, Pirlo'lar, Seedorf, Kaka yani. Maldini, Carlo Ancelotti önderliğinde, Shevchenko, Inzaghi, Seedorf yani bambaşka bir şey izlettiriyorlardı bize. Gattuso futbol gibi bir oyuncu kalmadı dünyada yani. Öyle hırçın, öyle sert, öyle katı bu arada yani birçok takımın isteyeceği tarzda bir oyuncu. Klopp'un da isteyeceği bir oyuncu bu arada günümüzde oynasa. Premier Lig'de çok rahat oynayabilecek bir oyuncu. İddiaya da zaten yani hala oynayabilecek bir oyuncu. Almanya'da bir oynuyor. Her ülkede, her milli takımda, her ülkenin her takımında oynayabilecek bir oyuncu. Gattuso hala işinin zirvesinde. Teknik direktörlüğü çok parlak olmasa da ne yazık ki. Ama bir tane şu an bakıyorsun o seviyede olmayan bir Milan kadrosu var. Ama başlangıcı var. Yani Milan çok iyi ilerliyor. Yani ben çok bir Milan taraftarıyım. Bunu biliyordur izleyenler. Beni takip ediyorlar zaten Twitter'dan. İtalya futbolu kanalımızda da YouTube içerikleri üretiyoruz. Saat yani Milan'ın şu anki yaptıkları işler çok saygı duyulması gereken bir şey. Yani kadro olarak ligin en güçlü takımı değil. Yani üçüncü takım belki de. Belki de dördüncü takım. Bilemeyiz. Yani üç takım en azından yani ilk ikide olduğunu düşünmüyorum. Eksik olduğu bölgeler var. Savunma olarak ligin en iyi takımı. Yani kadro olarak çok iyi savunması. Kağıt üstünde desen ki bazıları bu kadar iyi değil ama performans olarak öyle. Kalede öyle. Orta saha öyle. Ama işte sıkıntı hücum bölgesi. İleri uç, hem işte açıklar hem 10 numara hem de santrafor pozisyonunda eksikleri var ama ona rağmen liderliğini lider şu an. Yani bitime 3 hafta kadar lider Inter'in önünde. Geçen seneki puanından daha yüksek puanda daha şimdiden. 9 puan alma ihtimali var. 77 puan galiba. Ben birkaç hafta önce 82 puan yeterli diyordum. Yani bu şu an bir beraberlik hakkı var. Muhtemelen 82 puanında bitirecek. Şampiyonluk için yeterli. Orada ipini çekecek gibi. Real diyorum. Yani Inter biraz havlu attı gibi de olabilir. Eğer bir hata yapmazsa şu an. Ki zor maçları var ama zor maçlar ikisini galibiyetle atlattı. Lazio maçı Murza ve Vige'ye dönüştü. Fiorentina maçında da 82'de attı, aldı maçı. 3 maç kaldı. 3 maç da kolay maçlar değil. Biri içeride, ikisi deplasmanda. Ama hani o efsane Milan geri dönüyor mu? Hocası tartışılan bir Milan. Bazı oyuncuların üstün performansıyla o iyi aidiyet takım ruhuyla Maden'in sportif direktörlük etkisiyle ki geri dönüyor ki yazın Milan'ın satışı da konuşuluyor. Daha büyük bir Bahreyn'i konsorsiyumun alacağı. Öyle bir durumda çok hızlı Avrupa futbolunun zirvesine gibi dönen bir Milan görebiliriz. O efsane Milan oluşacağı ki bunların en büyük etkeni de muhtemelen Tonali olacaktır genç oyuncu. İtalya Milli Takım'a atanan işte Theo Hernandez var, Tomori var. Bu üç oyuncu takımın iskeletini oluşturacaktır. Hem genç oldukları için hem de sergiledikleri performansla birlikte lider ruhlu ve o efsane kadroya da yakışacak oyuncular olacakları için. O Maderinli dönemlere atıfta bulunacak. Gattuso'nun yerini alabilecek işte Tonali olabilir. İşte Maldini'nin yerine Tomori olur olma bilemeyiz. Veya Maldini'nin yerine Teos olacak diye. Yani Nesta'nın yerine belki Tomori gibi isimler çıkabilir. Bu yani şu an belki o efsane Milan'la benzetir miyiz bunu? Ama efsane Milan'ın çekirdeği oluşuyor ve bu çekirdekte bu insanlar şampiyonluk kupasını alırlarsa uzun yıllar bir Milan ambargosu göreceğiz gibi geliyor. Hani evet tek kalite futbol çok yükseliyor. İşte Juventus'a bakıyorsun doğru transferler yaptılar. Vlahovic gibi isimli aldılar. Yeniden Chiesa var. Yani yapılanmaya girdiler. Çok iştelerdi. Birdenbire tek kalesi Milan'a dönmek üzereler. Roma doğru yolda ilerliyor. Doğru isimleri alıyorlar. Birkaç isim yani transfer sezonu verimli geçirirse Roma da yukarılara çıkacak. Bakıyorsun Inter iskeleti sağlam olan bir takım. Bunu sürdürmeyi başarırsa doğru takviyelerle doğru işleyişle o da iyi. Yani şu an zirvede 4 takım çok rahat iyi formda İtalya'da. Çok dünyanın en yani çekişmeli liglerinden biri olabilir. Yani Premier Lig'den sonraki en iyi lig çok kısa bir süre içinde seneye falan Serie A olur diye düşünüyorum bu gidişle. Ki Atalanta zaten iyi bir takım. Yani onları Atalanta falan takip edecek. O diyor yani düşün artık öyle bir duruma geldik. Yani Atalanta eski halde o, yani Atalanta'ya geçecek durumdalar. İtalya futbolu yükseliyor. Bunu da görmek bir sevindirici. Oldum olası 2005 döneminden beri sevdiğim için özlenen de bir şampiyonluk benim için. 11 yıl oldu. Kötü gidişi de durdurmak için artık çok önemli bir zaman. 11 yıl sonra artık tekrar o Milan'ın küllerinden doğma zamanı biraz geliyor. Çok acı çekti. Artık o acıyı bitirip mutlu sona ulaşıp tekrar sadece ligin değil çünkü Milan Avrupa takımı. 7 kez Şampiyonlar Ligi almış bir takım. Real Madrid'den sonra bunu başaran en büyük isim. Tekrar Avrupa'nın zirvesine çıkmayı hak ediyor. Dünyanın zirvesine çıkmayı hak ediyor. Diğer takımlar da formunu attırsın tabii Serie A'da. Güzel bir rekabet olsun. Heyecanlı bir rekabet olsun. Serie A'nın prestiji yükselsin ki hak ettiği değeri bulsun. Ama tabii ki en büyük temennim benim. Milan o eski günlerine, o parlak güzel günlerine geri dönsün ki o özlediğimiz Milan'ı da biraz biz yaşayalım diye hayal ediyorum.
Arnavut sağlık, uzun uzun anlattın senin bir Milan sevgini olduğunu ve Milan taraftarı olduğunu. Evet, dediğin gibi dinleyicilerimiz biliyordur. Buradan yine İtalya ile bağlantı, Riola'nın, menajer
Ha,
Riola'nın
doğru.
ölümüne bir kısacık değinelim istiyorum. Sence öldü mü? Ben içimde yine bir şüphe barındırıyorum. Yani ailesi açıklama yaptı ama Yani adam kaç defa hani öldürüp öldürüldü. 2 ay içinde beni diyor çok defa öldürdüler. Geçen çok ciddi bir iddia ortaya atıldı mesela. Çıktı ben ölmedim dedi. Beni çok defa öldürüyorlar diye açıklama yaptı. Acaba diye düşünüyor insan. Yani bilmiyorum bunlar dünyada çok olan olaylar. Birazcık bilim
Ya değil mi?
mali.
Münir Özkul'a çok oldu. Çaycı Hüseyin lakaplı oyuncuya çok oldu. Evet. Ama şimdi şöyle bir şey var. Yani Münir Özkul hastaydı zaten burada. Hastane tedavi görüyordu.
O
Yani
kadar hakim değilim işte.
ya ailesi niye açıklama yapsın gördü diye. Yoksa ailesi yapmazdı yani bu açıklamayı. Diye düşünüyorum. Bence yani ölmüştür, savaşıyordu ama artık muhtemelen artık yetmemiş de olabilir. Yani kolay değil bak real, yani fiziki hayat yani o zor bir yaşantıdan gelmiş futbol, ya yani futbola girmiş, çocukken yaşadığı hayatı zor, oradan buraya gelip tek en tepeye çıkmak, yani İtalyan menajerliğin ağababalarından biri olmak, yani şu an bakıyorsun. Yani kimlerin menajeri? Haaland'ın menajeri. İbrahimovic'in
Evet.
menajeri. Pogba'nın menajeri. Başka kimin menajeriydi? Birkaç kişinin daha menajeri.
İbrahimovic ile ilgili çok enteresan bir anısını okudum ben mesela hani gördüm bir yerde. İbrahimovic'e bugünkü İbrahimovic o hep zirvede durmayı, hep böyle o egosu yüksek İbrahimovic'i ortaya çıkaran isim Raiola'dır.
Doğrudur. Doğrudur. O da çünkü öyle bir adam. Bu arada yani Rayo'lu yani aslında futbol severlerin nefret ettiği isimlerden biri. Neden? Çünkü komisyon alabilmek için futbolcuları sevdikleri kulüplerden koparıp başka kulüplere yollayabilen bir insan. Yani işte Donnarumma gerçeği var. İtalya milli takımın kalecisi. Şu an PSG'de forma giyiyor biliyorsun eski Milan'da. 16 yaşında Milan kalesine geçti. 16 yaşında Milan 11'indeydi. Ama o kadar pohpohladılar, o kadar şey yaptılar ki artık zamanla maaş arttırma. Gencecik yaşında şu an, geçen sene 10 milyon istedi garanti ücret. Kabul edemeyince de PSG'ye gitti. Çünkü niye oraya olalar? Bir de menajer de ekstra işte ciddi miktarda komisyon istiyor ki Haaland'da da bu konuşuldu. İşte Haaland'ın transferinden de 20-30 milyon euro komisyon alacağı konuşuluyor. Çok ciddi rakamlar bunlar yani. O yüzden de çok sevilen bir insan değil Pogba da aynı şekilde. Ki sezon sonu nasıl olacak merak ediliyor. Pogba'nın İtalya'ya döneceği konuşuluyordu. Öncesinin aklına ayrılıp. Romagnoli Milan'la onun da menajeri Raiola. Romagnoli'nin ayrılığı gündemdeydi. Milan'dan ne olacak? Bakıyorsun Haaland gitti gidecek gözüyle bakılıyor. Tam hani City'ye gidecek dendi. Ama bir yandan da düşünce o şimdi menajerlik parası yani City'nin her kulüp daha çok talip olabilecek durumda Haaland'da. Çünkü 20-30 milyon direkt bir kalemi silindi sözde yani. Biz atıyorum bonservisi 70-75 milyondu Haaland'ın. Haaland'ın alacağı para işte o yok işte babasının komisyonu yok imza parası. Yok Rayola derken 250 milyona yakın, 200 milyona yakın bir para tutacaktı. Şimdi ondan 20-30 milyon eksildi. Yeni talepler çıkacak mı? Veya işte Haaland'ı daha ucuz miktara kandırabilecek yeni isimler ortaya çıkacak mı? O soru işareti. Yani futbol piyasası menajerlik anlamında önemli bir figürünü kaybetti. Beklenmedik bir anda kaybetti. Şaşırtıcı yani ben bu nasıl yansıyacak transfer sezonu çok merak ediyorum. Yani sezon sonu 3 hafta sonra 1 ay sonra işler karışacak. Yani sezon sonuna yakın oldu. Bu hepten karıştıracak işleri. Herkes hazırlıksız yakalandı buna. Vallahi merakla bekliyorum ya. Yani bol aksiyonlu bir transfer sezonu olacak. Rahmet eylesin tabii. Başsağlığı dileyelim sevenlerine. Ama hani çok seviliyor muydu futbol camiasında? Yani futbolcuları tabii seviyordur. Ondan para kazanan ama yani tarafsız futbol severler Rayolu'yu pek sevmiyorlardı diyebiliriz.
Kesinlikle evet. Nazlı sağlık teşekkür ediyorum. Evet, bu olay en çok transfer piyasasından merakla bekleniyor dediğin gibi. Buradan daha tekrar birazcık kuzeye, birazcık daha Nou Camp'a, İspanya'ya gidelim. Nou Camp'ta seyirci rekoru kırıldı kadın futbolunda, ki senin çok da meraklı olduğun bir konu. Yaklaşık 90 bin küsür Wolfsburg maçında, kadın futbolunda Şampiyonlar Ligi'nde rekor kırıldı. Bir İspanyol taraftarların inanılmaz bir ilgisi vardı.
Ki ondan önceki rekor yine var, sonra da Real Madrid maçında kırılmıştı.
Kendi rekorlarını tekrar ettiler. Bu konuyla ilgili olarak neler söyleyeceksin?
Çok sevindirici ya, çok mutlu. Ben kadın futbolundan çok keyif alan bir insan, amatör ruhla daha korakor, daha zevkli, daha estetik buluyorum. Amatör ruhlu oynandığı için. Yani bunun ilginin artması da çok hoş. Ya Türkiye'de hala çok gerideyiz ama yani dünyada ilerledikçe bu Türkiye'de ilerlemesi hız kazanacak. O yüzden mutluyum. Türkiye'de çok ilerlemese de bu yollarla ilerleyecek. Türkiye'de ilgi artacak. Dünyada çok ilerliyor. Yani Wolfsburg bu arada yani normalde kağıt üstünde zayıf bir takım. Erkek futbolundan bildiğimiz için ama Wolfsburg kadın futbolunda zirvede olan bir takım. Geçen senenin Şampiyonlar Ligi finalisti diye hatırlıyorum veya 2 sene öncenin. Paris Saint-Germain çok formda takım. Yani Lyon, Fransa'nın yani bu takımlar formunda, işte Barcelona formunda, Real İspanyollar formunda, İngilizler formunda, Almanlar desen yükselişte. İşte. Ya Avrupa'da kadın futbol çok yükseliyor, artıyor. Performans olarak da artıyor. Estetik olarak da artıyor. Bunu görmek çok sevindirici. Efendim?
Barcelona dedin, sözünü bölüyorum. Barcelona dedin, sözünü bölüyorum. Ballon d'Or'u da kazanan kadın futboluna bir Barcelona futbolcusuydu. Alexis,
Tabii.
doğru
Çok iyi
okunuyor,
durumdalar
doğru.
yani, çok formdalar gerçekten, çok iyi, keyfi de veriyor artık. Hani onların da bir Şampiyonlar Ligi maçları izleniyor, UEFA'nın sitesinden izleniyor, ne yazık ki bence konuş yok, ama izlerken zevk veriyorlar, beğendirtiyorlar ya, mutlu oluyorum ya onların maçını izlerken. Bu çok önemli yani, o keyfi vermek çok önemli. Ne yazık ki pardon, yanlış seçim oldu, neyse ki hala kirlenmedi kadın futbolu. Kirlenmedikçe gelişimini görmek istiyorum. Türk kadın futbolunun da o seviyelere gelmesini çok istiyorum. Çok arzuluyorum. O günleri görmeyi çok umut ediyorum. Bu rekor çok anlamlı. Bu rekoru başarılarla taçlandırmaları bu rekorları daha da geliştirmelerine ulaşabilecek. Bu da bambaşka bir seviyeye doğru çıkaracak kadın futbolunu. Dünyada gelişiyor. Artık Türkiye'de gelişmesi lazım ki zevkli maçları da izliyoruz. Türkiye'de zirve yaşı karıştı ama Türkiye'deki zirve yaşına girmeyeceğim. O Nou Camp'tı bu arada. Nou Camp'tan bahsettiğin rekordan. Nou Camp galiba tadilata girecek. Öyle haberi gördüm. Gelecek sezon Barcelona maçlarını başka statta oynayacak. Sonraki 2 sezonda %50 kapasiteyle oynayabilecek Nou Camp'ta. Çünkü tadilatlar sürecek detaylı. Real Madrid'in Santiago Bernabéu yenilemesinden itibaren Barcelona da bu yenileme çalışmalarına direkt adapte olmak istedi. Nou Camp bizim çocukluğumuzun stadı. İşte Ronaldinho'ların, Puyol'ların, Marquez'lerin, Eto'ların, Deco'ların, genç Messi'lerin, Bojan Krkić'lerin, Abiderlerin, Victor Valdez'lerin, Rüştü'lerin çıktığı saha. Gerard Piqué'lerin yeni çıktığı dönem. Iniesta, Xavi, Juli gibi oyuncuların oynadığı. O Ray Kart'ın başında olduğu güzel Barcelona dönemler. Sonra Guardiola'nın. Yani zevk veren, bize futbolu sevdiren o zaman takımlardan biriydi. Bambaşka bir rekabetti. Bambaşka bir takım izletiyorlardı. Hani Barum Barum Barcelona şarkısını severek dinlediğimiz Nihat Kahveci'nin İspanya'da boy gösterdiği sezonlardan bahsediyorum. Şampiyonlar Ligi'nin şifresiz kanallardan verildiği bambaşka bir keyif aldım o sezonlarda. Nou Camp'ın atmosferi büyük keyif veriyordu. Yani böyle statlar ki Nou Camp'ın mimarisi çok özel bir stat bu arada. Katalon mimarisinin de etkisi var diye biliyorum. İşte Bernabéu, Nou Camp, San Siro ki San Siro'nun yeniden yapılacağı gündemde, başka yere geçeceği kulüplerin San Siro'nun yıkılacağı veya işte Wembley, Anfield, gibi veya işte Dortmund'un Indual Park gibi önemli statları işte Türkiye'deki işte eski İnönü ki o biliyorsun 40'lardan 30'lardan gele hatta daha eskilerden süren bir stat o eski stat kökeni böyle güzel atmosferlerin böyle güzel ambiyansların böyle güzel statların korunması lazım. Korunuyorlardı. Bu çok önemli. Doku korunuyor. Yani bu mabetlere özel sevgi ve ilgi gösteriyoruz. Ben bu mabetlerin yıkılmadan dönüştürülmesini yani adapte edilmesini çok doğru buluyorum.
Günümüz olarak futbol muhabbetlerini konuşalım. Günümüz
Neyi?
formasını futbol muhabbetlerini, futbol statlarını konuşalım bir gün özel olarak. Yani bu da özel bir
Kesinlikle.
bölüm. Çünkü söylediğin statlar çok önemli, finallere çok önemli anlara şahit olmuş. Statlar ve Avrupa'nın futbol kültürünü hala yaşatan statlar. Senin dediğin gibi tarihi dokuları hala korunuyor. Kulüpler tarafından korunuyor. Yıkılmadılar. Sürekli tadilata uğruyorlar. Ama yıkılıp da yeni yerine yenisi yapılmıyor. Çoğu statta böyle. Diyelim ben de çok severdim kendisini çocukken. Sen de senin için de çok önemli birisi. Ülkemizde futbol oynamış, benim memleketimizde Kayserispor'da da futbol oynamış birisin. Baba sezonun sonunda futbolu bırakacağını açıkladı. Bu sana neler hissettirdi?
Ya baba çok babasın baba duymadım anlatmadım o meşhur Liverpool maçında yaptık gene Beşiktaş'ta yani baba buraya dün Kartalkes'te de konuştuk 20 yaşında ayak bastı bu ülkeye 20 yaşında bir Brezilyalı olarak geldi o zaman Wonder Kid denilendi ki o dönemde Türk Beşiktaş yani Türk futbolu çok Wonder Kid eğilimi yoktur bilirsin ya yani 20 yaşına geldi Beşiktaş'ta 11 oynadı bu çok olacak bir iş değildi. Büyük yetenekli. Avrupa'nın radarına girdi. Beşiktaş'a teklifler geldi. 6 milyon civarı. Fransa'dan özellikle. Beşiktaş satmadı. Beşiktaş'ın kötü dönemlerinde oynadı bu arada. Beşiktaş'ın iyi dönemlerin olabilseydi o zamanlar şampiyonluklar gelebilirdi. İyi beslenemedi. Ona rağmen genelde 10-15 gol arası bir gol attı sezonda bu arada. O kötü sezonlara rağmen. Şampiyon olunamadığı sezonlara rağmen. Yoksa hani çok bambaşka bir Bobo performansı olabilirdi Beşiktaş'ta ki diğer Anadolu takımlarını da gezdi. Ciddi bir süre 10 yıl Türkiye'de oynadı Bobo. Bunun 6 yılı Beşiktaş'ta geçti zaten 6-7 yılı. Gezdi Anadolu'yu gezdi. Türkiye Kupası kazandı 3 kere. Bir kere lig şampiyonluğu kazandı ve bunu hepsini Beşiktaş'ta yaptı. Çok özel biriydi. 13 numarayı sevdiren belki de nadir futbolculardan biriydi Bobo ülkemize. Bir golcü olarak biliyorsun hani ayıyor giden geliyor baba onun yardımcısından o lakabını oradan almış bir oyuncu. Sempatik de bir oyuncuydu. Beşiktaş'ın eğer doğru zamanlarda arkasında daha iyi kadrolar olsaydı baba ile birlikte ligi belki de sürklese edebileceği dönemlerdi. Ne yazık ki babadan para kazanamadı. Ne yazık ki babayı parlatamadı. Baba'yı zamanında sattı. Hem Baba'nın geleceğine engel oldu. Hem Baba'nın Beşiktaş'ın belki ekonomik yapısında falan sekteye uğramasına sebep oldu. O ayrı tartışmalar konusu. Baba bizim için çok önemli. Çeşitli formalarla hatırlıyoruz. Derbilerde attığı gollerle hatırlıyoruz. Yani Baba bizim için hep özel. Türkiye Kupası'nda ligde yaptığı işlerle özel. Sade, gencecik yaşında gelip olgunlaştığını, yani gözümüzün önünde büyüyen bir futbolcuydu Baba. Çok saygı duyuyorum. Rekabet o zamanlar hani geride olan Beşiktaş vardı üç büyük yer bazında. Ona rağmen Beşiktaş'ta kalıp böyle uzun yıllar buraya da kalmak, burada başarılı oynamak ki o zamanlar Beşiktaş'ın sirkülasyonu her sene 20 futbolcu gider 20 futbolcu kalırdı. Buna rağmen 6-7 sene Beşiktaş'ta kalabilmek hiç kolay bir iş değil. Bu çok takdir edilesi bir özellik bu konunun. Ben hayranım bu konuda da. Çok emek verdi Beşiktaş'a da. Çok üzüldüm açıkçası. Özel formalarla, özel gollerle yaptığı özel işlerle Avrupa'da, ligde, kupada yaptığı özel işlerle hatırlayacağız bu boyu. Keşke formunun zirvesini yaşayabilseydi. Avrupa'da kendini gösterebilseydi. Milli takımla gösterebilseydi ki biz de baba diye gururlansaydık. Ama biz zaten babadan razıyız. Babadan gururluyuz. İyi ki Türkiye'ye bir baba geldi. İyi ki biz babayı izledik. Yani artık yaşlandığımı hissediyorum. Baba Türkiye'ye geldi, ben çocuktum. Baba önemli bir figürdü. Gençti. Baba geldi, futbolu bırakıyor. 37 yaşında. Yani ben şu an genç oyunculara bakıyoruz. Sonra yani, çok ilginç yani, artık futbolun ne kadar değiştiğini gösteriyor. Bizim o futbolu sevdiğimiz dönemdeki insanların ne kadar sirkülasyona uğradığını gösteriyor. Ha, biraz duygusal bir durum özellikle Beşiktaşlılar için. Çok emek verdi Beşiktaş'a. Çok goller attı işte, dediğim gibi derbi golleri, özel formalar yani, şampiyonlukta, kupalarda emeği çoktu. Yanlış zamanda geldi. Çok kaldı. Çok emek verdi. Taraftar da sevdi. Güzel gol. İyi golcüydü ya. Efendi topçuydu. Bak her şeyde önemlisi. Yani çirkeflikle işi olmaz. İşini yapardı. Sakin bir oyuncuydu. Sevdirdi kendini Beşiktaş taraftarına. Derbilerde ekstra güzel işler. Yani Beşiktaş'ın önemli bir oyuncusuydu bu. Gösterişe kaçmadı, şatafata kaçmadı. O yüzden belki çok ön plana çıkmadı ama hep derim Quaresma'dan bence daha önemli bir futbolcuydu Beşiktaş'ta bu yani, yaptıklarıyla. Benim şahsi en azından benim görüşüm o yönde. Biraz haksızlık edildi ki o dönemlerde, işte o Schuster'li dönemlerde de yok, ne zamanlar işte o şeyler geldi, Almanya'dalar falan geldi, ondan sonra baba da zaten sen artık bitti be, hadi sana güle güle falan moduna geçildi. Ondan sonra ikinci sezon zaten daha da kötü bir Beşiktaş gördük. Keşke böyle de doğru zamanda doğru parçalar otursa da başka işler konuşabilsek. Yani işte bu sezonunda da gelen, yanlış zamanda yanlış gelen oyuncular var ya, yani mesela şu an Gezal'ın performansı harcanıyor mesela. Veya işte Rıdvan'ın, Ersin'in performansı harcanıyor. Josef'in, Atiba'nın işi ya. Atiba zaten Türkiye'de yani gelen çok şanslı bu arada. Çok uzun süre kaldı ve Beşiktaş'ın altın çağında yaşadık. Bu da biraz Atiba'nın da sayesinde tabii de. Neyse, konudan konuya değişeceğiz. Çünkü deneyimli futbolcu jübile deyince Atiba'nınki de yaklaştı. O yüzden de biraz duygusallaştım. Ki büyük ihtimal Beşiktaş'ta bırakır Atiba. Yani babayı özleyeceğiz. İyi ki babayı tanıdık. İyi ki Türkiye'ye geldi. İyi ki 13 numaralı formasıyla güzel gollerini izletti bize. İyi ki Brezilya'dan Türkiye'ye böyle bir futbolcu geldi. İyi ki tundu. İyi ki kimse üstünü çizmedi. Bu bize bu şansı verdi. Ben babadan da razıyım. Herkesten de razıyım. Bundan sonraki hayatta da umarım güzel günleri olur.
Kesinlikle ya, benim de çocukken hani farklı bir takımda oynayarak, yani Beşiktaş'ta oynayan oyuncular içerisinde taraflı taraflı bence herkesin sempatisini kazanan isimler vardır ya, hani işte bugün Galatasaray'da mesela, İsviçre'de mesela, hani buna bu boyu sayabiliriz. Evet, öyle bir isimdi benim için de, ben de üzüldüm senin dediğin gibi, duygusallaştım. Vay be dedim, yani yaşlandığımızı hissediyoruz yavaş yavaş. Büyüdüğümüzü de hissediyoruz, evet gerçekten. Ben yaşlılık kelimesini kullanmıyorum ama yola açık olsun deriz yani. Teknik direktörlük planı var mı? Varsa da belki ilerleyen yıllarda tekrardan Türkiye'ye yolları düşer. Belki her öyle bir teknik direktörlük ya da asistan olarak vesaire falan, hani böyle bir
Keşke.
planı varsa umarım diyelim. Ve buradan yavaş yavaş artık kapatalım diyorum. Senin eklemek istediğin bir şey var mı?
Ya bak ne güzel keyif ya. Türk futbolundan uzaklaşınca ne güzel keyifli bir yayın oluyor değil mi? Keyifli keyifli. Neşeli neşeli konuştuk. İnşallah izleyenlerimize de bu keyfi aktarmışızdır ya.
İnşallah, kesinlikle.
Ben keyif aldım ya. Arayı açmıyorum artık. Arada yapalım bunu.
Çok keyif aldım. Ben de çok keyif aldım. Ağzına sağlık senin de. Çok çok teşekkür ediyorum. Dinleyenleri de çok teşekkür ediyorum bizi dinlediğiniz için. O zaman kapatıyorum ben.
Olur.
Dislokasyonun sunduğu Lavarajın bir bölümünün daha sonuna geldik. Sevgili Mert, Ağzına sağlık tekrar.
Teşekkür ederim.
Sevgili
Çok
dinleyenlere iyi
keyifliydi.
bayramlar yine. İyi bayramlar diliyorum yine. Hoşça kalın.
İyi bayramlar. Hoşça kalın.